Bu yayınımızda Yaratılış kitabının 11. bölümüne bakacağız. Bu bölüm oldukça ilginç bir bölümdür. Aslında kutsal kitabın her bölümü dikkate değer özellikleri içermektedir. Rab kutsal sözünde bize aktarmak istediği her şeyi yazdı. Yani her bölüm önemlidir. Bir zamanlar Eller adında bir şarkı dillerde dolaşıyordu. Bu bölüme ben Diller adını vermek istiyorum. Çünkü insanlar bu bölümde tam bir kargaşalığa uğrayıp birçok dillerle konuşmaya başlayacaklar. Kutsal söz, insanlar her zaman çeşitli dillerle konuşmadıklarını belirterek şöyle der Yaratılış 11. bölümün 1. ayetinde. Başlangıçta, dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. İnsanlar aynı dili konuştuklarına göre, konuştukları dil hangi dil idi diye bir soru akla gelebilir. Bunun hangi dil olduğu bize belirtilmiyor. Bence bu soruya bir yanıt bulsak bile bize hiçbir yararı olmaz. Bu dil meselesi nedense insanları oldukça meşgul etmektedir. Şunu biliyoruz ki insan yaşamında dilin çok büyük bir önemi vardır. Birbirimizle anlaşabilmemiz için birbirimizin dilini anlamamız gerekir. Babil Kulesi kurulmadan önce insanlar tek dil konuştuklarına göre birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. Bu yüzden toplumsal yaşantılarında büyük ilerlemeler olmuştu. Daha sonra göreceğiz ki bu ilerleme Tanrı'ya dönük bir adım değil, ondan ayrı yola giden bir adımdı. Bu bölümde insanın gururu ve bencilliği yüzünden Rab bu dil konusunda bir eylem yapacaktır. İkinci ayette şöyle diyor, doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler. Doğudan ya da doğuda göç ederlerken sözüne coğrafi açıdan bakarsak göreceğiz ki Nuh'un gemisi Ağrı Dağı üzerine oturdu. Şinar bölgesi Ağrı Dağı'nın güneydoğusuna düşer. Fırat ve Dicle nehirlerinin körfeze dökülmeden önce birbirlerine yaklaştıkları bölgedir. Nuh'un ailesinden türeyen insanlık ailesi hem çoğalıyor hem de doğuda bir yerden başka bir yere doğru göç ederken Şinar bölgesine geliyor. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar diyor Yaratılış 11. bölümün 3. ayeti. Acaba neden taş yerine tuğla kullanmaya başladılar? Çünkü Şinar bölgesinde taş yoktur. İnsanın yaratıcı özelliği hiç değişmedi. Kafasına bir şey soktu mu bir yolunu bulur ve onu yapar. Şimdi yaratılışa dönelim. Tuğlayı icat edince ne yaptılar? 4. ayette şöyle diyor sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım böylece yeryüzüne dağılmayız. Burada değerli dinleyicilerimiz insanın bencilliği açıkça görülüyor. Kurmak istedikleri kent kimin içindi? Kendimize bir kent kuralım dediler. Evet diyeceksiniz ki bencillik bunun neresinde? Bakın daha sonraki sözde ne diyorlar? Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Bu kısa ayette insanı her çağda rahatsız etmiş olan hastalığı görebiliriz. Ortada kocaman bir ben vardır. Demek ki bu kulenin kurulmasındaki tek amaç insanı yüceltmek, kendi benliğini beslemekti. Babil Kulesi, Orta Doğu'da bulunan harabelerin bazılarında görülebilen basamaklı piramit şeklinde bir yapıydı. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alanda buna benzer başka harabeler de var. Bunlar da tuğladan yapılmış. Harabe şeklinde ilk yapının nasıl bir şekilde inşa edildiğini göz önünde canlandırmaya kalkarsak diyebiliriz ki çevresindeki basamaklar aracılığıyla tepesine çıkabilen yüksek ama yarıda kalmış bir binaydı. Bu gibi kulelerin tepesinde genelde bir sunak kurulurdu. Sunak, diri Tanrı'ya sunular sunmak için değil, bazen insanları da burada putlara kurban ederlerdi. Bu sunular putperest bir inancı besleyen çirkin tapınaklardı. Daha sonra göreceğiz ki Rabbin seçeceği her halkta bu gibi yüksek yerlerde başka putlara kurban sunacak ve Rabbi kızdıracaktır. Burada insan tasarılarının çürüklüğünden doğan bir yapı ortaya çıkmakta. Habil ile Kain olayında olduğu gibi burada gerçek iman ile kendi dinselliğimiz karşı karşıya gelmektedir. Daha sonra bu yöre Zikhurat adıyla bilinen Babil Kulesi'ne benzeyen kuleciklerle dolacak ve insanlar bu kulelerin doruğunda insan kurbanları, hatta masum bebekleri diri diri yakarak yakılmış kurban olarak sunacaklardır. Burada ince bir ayrıntıyı dikkatinize sunmak istiyorum. Daha sonra bu yörede gelişecek olan görkemli Babil İmparatorluğu içinde yaşayan halkın dilinde Babil sözcüğü tanrıların kapısı anlamını taşır. İbrani dilinde ise Babil sözcüğünün anlamı kargaşalık demektir. Kuruluş döneminde Babil Kulesi insanın Tanrı'ya baş kaldırışı olarak nitelendirildi. Bu kulenin kuruluşunda ön ayak olan Nemrut adında ünlü bir avcıydı. Amacı kendisi için bir imparatorluk kurmak ve kendi adını ünlü kılmaktı. Bu şeytani amacı gerçekleştirmek için bir abide kuruyordu. İnsanları Tanrı'ya karşı cephe almaya teşvik edecek, onları kötü işler konusunda ateşleyecek, dünya imparatorluğunun dingili olabilecek bir abide kurulmalıydı. İnsan bu konuda fazla değişmedi. Eski Rusya'nın yerini alan komünizm, zamanla Lenin'i bir tanrı yerine koyup onun abidelerini kocaman Rusya'nın türlü yerlerine diktirmişti. Rusya parçalanmaya başlarken yere indirilen ilk abide Lenin'in büstü oldu. Lenin abidesi Rusya'daki komünizmin imajı olmuştu. Yıkılan imajla birlikte Lenin de kayıplara gitti. Ya da Hitler'i düşünün. Bir zamanlar Alman halkı ona bir ilah gözüyle bakıyordu. Bir ülkeyi bir insan kafasının yarattığı bir imajla yönetmeye kalkışanlar bilsinler ki yaratmış oldukları imaj o ülkenin putu olmuştur. Kendi kişisel hayatımızda da anıtlar, abideler dikiyor muyuz? Birey olsun ya da toplum, insanlar ruhsal alanda düşüncelerinde putlaştırdıkları herhangi bir şeyin gerektirdiği inanç düzeyinden yukarı çıkamazlar. Oysa insanı yöneten, yönlendiren Tanrı'nın sevgisi olmalıdır. Sevginin içinde adalet, doğruluk, birlik, barış vardır. Diyorlar ki, Babil Kulesi dini bir yer değil de bilimsel bir anıtmış. Önce demiştim, Fırat ve Dicle ırmakları arasına düşen verimli vadide Babil Kulesi gibi birçok binaların kalıntıları vardır. Bunlara zikhurat derler ve kesin olarak dini amaç için kullanılırlardı. Bazı zikhuratlar daire şeklinde bir küllah gibi yükselirdi. Bazıları da büyük kutu altta olmak üzere birbirinden küçük kutucukların üst üste yerleştirilmiş şeklini ifade eder şekilde inşa edilirlerdi. Ortak yönleri her ziguratın tepesine çıkan basamakları vardı. İnsanlar bu basamaklardan yukarı çıkıp çirkin kurbanlarını sunarlar, güneşe, aya ve yıldızlara tapınırlardı. Şimdi dinleyin, Rab onların bu girişimine nasıl tepki gösterdi? Yaratılış 11, 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor. Rab insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi ve şöyle dedi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar. Rab insanı yaratırken değerli dostum onu üstün yeteneklerle yarattı. Yani Tanrı insana üstün yetenekler verdi. Bu yetenekler Rabbi yüceltmek için kullanıldığı süre insana zarar vermez. Rab aynı zamanda insana vermiş olduğu yeteneklerin ne kadar etkili olduğunu da bilir. Demiştim ya, insan kafasına bir şey soktu mu bir yolunu bulup yapar. Tek dil konuşulması insan için büyük bir avantaj sağlıyordu. Babil Kulesi olayında inanıyorum ki insanlar hem aynı dili hem de aynı lehçeyi konuşuyorlardı. Düşünce kavramları aynı sözlerle ifade edilirdi. Ancak bir eksiklikleri vardı. Yaşamlarının merkezi artık Rab değil kendileriydi. Tanrısız insan bir hiçtir değerli kardeşim. Yani onların yaşamları bir hiç, uzay gibi bomboştu. Dikkat edelim ki bizim hayatımızda bomboş olmasın. Bugün teknoloji insan hayatını kurtarmakta, umutsuzlara umut vermekte, ulaşım ve iletişim alanında akla gelmez kolaylıklar sağlamakta. Ama tanrısız bir teknoloji her ne kadar başarılı olsa da sonunda insan hayatına toplayıcılık sağlayacağı yerde dağıtıcılık sağlar. En üstün teknoloji bile insan yalnızlığını gideremez. En başarılı bilim buluşları evliliğin bütünlüğünü koruyamaz. En çağdaş yöntemler sevgiden yoksun yüreklere sevgi dökemez. İşte Rab insanın kendi özüne yapacağı zararı görünce müdahale etti. Yanlış anlamayalım. Tanrımız insanın bilgi birikiminden, yükselişinden korkmadı. Bunu düşünmek bile gülünç bir şey. Çocuğunun ateşe doğru ilerlemekte olduğunu gören bir baba ya da anne gibi onun yanmaması için hemen müdahale etti. Kendini olduğundan üstün gören insanın yolunu düzeltmek için Rab ne yaptı? Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı. Yaratılış 11, 7-9 ayetler arası. Şimdi insanlık ailesi yeryüzünün dört bucağına dağılmış durumdadır. Bu insanlar Rab'be karşı isyan ettikleri zaman hep birlikteydiler ama Rab şimdi onları dağıttı. Bazıları diyorlar ki insanların türlü dillerle konuşması uzun bir zaman süresi içerisinde yavaş yavaş olmuş. Kutsal kitap böyle yazmıyor. Rab bütün insanların dilini orada karıştırdı diyor. Yani dillerin ortaya çıkması Babil'de oldu. Onlar kendi yücelikleri için bir kule yaparken birden birbirlerini anlayamaz duruma geldiler. Birden inşaat durdu, herkes Babil'i terk etti ve çevreye dağıldı. Burada doğaüstü bir olay yer aldı, bir mucize oldu. İnsanlar birden dillerle konuşmaya başladılar ve birbirlerini anlayamaz duruma geldiler. Bu aslında insanlık ailesinin yararını oldu. İnsan kendisini geliştiriyordu ama bu gelişim onu Tanrı'dan uzaklaştırıyordu. Bir açıdan bu olayı Rabbin yargısı olarak da görebiliriz. Ama çok kez olduğu gibi yargıyla birlikte Rabbin kutsaması gelir. Önceki yargılarda olduğu gibi. Tufan yargısı tümüyle yozlaşmış olan insanlık ailesini günahtan temizlemek için gelmişti. Tufandan sonra Rab onları kutsadı. İnsan açısından bakılırsa bu olay insanlık üzerine düşen büyük bir lanet olarak görülmektedir. Uluslararası ilişkilerde olduğu kadar iktisadi ve kişisel ilişkilerde de ayrı diller en büyük engelleri oluşturmakta. Dünyanın en güçlü iki devletin başkanları bir araya geldikleri zaman genelde çevirmen aracılığıyla irtibat kurarlar. Çevirmen azıcık bir hata yaparsa durum yanlış anlaşılabilir. Dünya barışını hatta etkileyebilir. Tabii son zamanlarda lisan engelleri yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor. Ülkemizde son zamanlarda yabancı lisana ağırlık verilmekte. Bu amaçla üniversitelerimizde özel dallar açılmaktadır. Daniel peygambere verilen ön bilgiye göre son günlerde iletişim ve ulaşım yoğunlaşacaktır. Yani dünyamız ve insanlık ailesi yavaş yavaş Babil'deki duruma doğru ilerliyor. Yeni bir dünya düzeninden söz edilmekte. İnsanlık yeni bir dünya düzeni diye hayaller kurarken başını kuma gömmüş deve kuşuna benzemiyor mu? Kutsal kitaba göre bu dünya düzeni kalıcı değildir. Dünyamız şu anda çökmüş durumda olmasa bile topallıya topallıya yürümektedir. Yürürken de nereye gideceğini bilmiyor. Tanrı kutsal sözünde insanlık tarihinin bir dönüm noktasından söz etmektedir. Ancak bu nokta İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci kez gelişiyle başlayacak diyor. Yeni düzen İsa'nın yeryüzünde kuracağı egemenlikle başlayacaktır. Ama 1000 yıllık bir süreden sonra dünyadaki bu durum da değişecek. Son olarak dünya tümüyle yok olmaya mahkumdur. Yeni bir yer, yeni bir gök kuracaktır Rab. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Yeruşalim kentinde Pentekost gününde olağanüstü bir olay olmuştu. Bu olayda da insanlar çeşitli dillerle konuştular. Söz konusu olay İsa Mesih'in çarmıha çakılıp öldürülmesinden ve 3 gün sonra görkemle ölümden dirilmesinden 50 gün sonra yer aldı. İsa yeryüzünde Tanrı egemenliğini yani imanlılar topluluğunu kurmak için gelmişti. Pentekost günü bu kuruluşun başlangıcı olarak görülebilir. İlginç şekilde Babil'de konuşulan diller insanlarca anlaşılmadı ve insanları dağıttı. Yeruşalim'de Pentekost gününde konuşulan diller ise insanlarca anlaşıldı ve insanları bir aile çerçevesi içerisinde birleştirdi. Pentekost gününde Rab Babil olayında yaptığı işi açıkladı. Babil'de Tanrı'ya yaklaşmak istemeyen insan kendi insan kardeşine yaklaşamaz olmuştu. Pentekost gününde ise Rab insana yaklaştığını ve bu sevindirici haberin, bu İncil'in tüm dünyaya yayılması gerektiğini belirtmek için diller armağanını verdi. Pentekost gününde verilen diller sevindirici haberin tüm dünyaya yayılması içindir. Bugün görüyoruz ki kutsal kitap herhangi bir kitaptan daha fazla dillere çevrilmiştir. Bugün hala birçok dillerin çeşitli lehçelerine bile çevrilmektedir. Çünkü İncil bütün dünya içindir. Bu nedenle Pentekost gününde sevindirici haber çeşitli dillerle duyuruldu. Kutsal ruhun bir armağanı olarak Mesih inanlılarına verildi ki sevindirici haberi dünyaya yaysınlar. Rabbimizin dünyaya duyurmak istediği bir mesaj vardır. Bu mesaj diyor ki artık insanın kendi çabasıyla Tanrı katında doğru sayılması olanaksızdır. Rabbin kendisi bizi haklı çıkarabilir. Bunu çarmıh üzerinde kurban ettiği biricik Mesih'ine iman etmekle sağlar. Sevindirici haber budur. Günah nedir bilmeyen İsa, biz günahlılar için kusursuz canını verdi ki, ona iman eden herkes sonsuz yargıdan kurtulup sonsuz yaşama sahip olsun. Sevindirici haber herkes içindir. Rab herkesi çağırıyor. Kutsal kitabın son kesimi olan vahide şöyle yazar. Bu olaylardan sonra baktım, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık gördüm. Her ulustan, her soydan, her halktan, her dilden. Tahtın ve kuzunun önünde duruyorlardı. Ak giysiler kuşanmışlardı, ellerinde hurma dalları tutuyordu. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, Sam'ın soy ağacına bakacağız. Sam, Nuh peygamberin oğullarının en büyüğüydü. Samiler bu soydan türediler. Tabi Samiler derken sadece Yahudiler değil, başka ırklar da içerilmektedir. Daha sonra göreceğimiz gibi İbrahim peygamber Sam'ın soyundan gelecektir ve İbrahim aracılığıyla Rab tüm ulusları kutsayacaktır. Yaratılış kitabının 11. bölüm 10. ayeti şöyledir. Sam'ın soyunun öyküsü. Tufandan 2 yıl sonra Sam 100 yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu. Belki fark ettiniz ve daha önce de bunu dikkatinize sunmuştum. Rab kutsal yazılarda belli bir soy ağacını izlememizi istiyor. Çünkü bu soy ağacından kurtarıcı İsa'yı dünyaya getirecektir. Şimdi sıralanacak olan isimler Babil olayını İbrahim peygambere bağlayan bir köprüyü oluşturacaktır. Yaratılış 11. bölüm 11-25 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Arpakşat'ın doğumundan sonra Sam 500 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. Şelah'ın doğumundan sonra Arpakşat 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlar oldu. Şelah 30 yaşındayken oğlu Ever doğdu. Ever'in doğumundan sonra Şelah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlar oldu. Ever 34 yaşındayken oğlu Peleg doğdu. Peleg'in doğumundan sonra Ever 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlar oldu. Peleg 30 yaşındayken oğlu Reu doğdu. Reu'nun doğumundan sonra Peleg 209 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlar oldu. Reu 32 yaşındayken oğlu Seruk doğdu. Seruk'un doğumundan sonra Reu 207 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlar oldu. Seruk 30 yaşındayken oğlu Nahor doğdu. Nahor'un doğumundan sonra Seruk 200 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlar oldu. Nahor 29 yaşındayken oğlu Terah doğdu. Terah'ın doğumundan sonra Nahor 119 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Görüyoruz ki Sam'ın soy ağacının öbür dalları izlenmeden Sam'dan Nahor ve Terah'a bir çizgi çiziliyor. Bu soy daha sonra İbrahim, İshak, Yakup, Davut ve Yusuf gibi kişileri de içine alarak İsa'nın annesi Meryem'e nişanlı olan Yusuf'a kadar gelecektir. 26. ayette şöyle diyor, 70 yaşından sonra Terah'ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu. Burada Terah'ın 3 oğlundan söz edilirken birinin adı Avram olarak geçer. Aslında İbrahim'in adı önceleri Avram'dı. Daha sonra Rab onun adını özel bir kavram içerisinde değiştirecektir. Görüyoruz ki Sam'ın soy kütüğü İbrahim peygambere kadar uzanmıştır. Babil olayından sonra insanlık için hiçbir umut kalmamış gibi gözüküyor ama Rab tasarlarını gerçekleştirmeye kararlıdır. Yaratılışın ilk 11 bölümü günahlı insan için Rabbin kayrası dışında hiçbir umut olmadığını kerelerce sergilemiştir. Habil ile Kain olayında kardeş kardeşi öldürüyor. Neden? Çünkü içindeki gururu yenemeyip Rab'be karşı geliyor. Kardeşi Habil imanı sayesinde Rab tarafından kabul ediliyor. Kain onu kıskanıyor ve sonunda öldürüyor. Bu olayda insan yüreğinin gururu sergilendi. Sonra insanların kötülüğü o kadar çoğalıyor ki Rab tüm insanları tufan yoluyla yok etmek istiyor ama yine de Nuh ve ailesini kurtarıyor. Tufan yargısını gerektiren yine insanın günahıydı ama bu kez bedensel isteklerin sergilenişini görüyoruz. İnsan yüreğinin her tasarısı kötü olmuştu. Yüreklerindeki bedensel istekler o kadar güçlüydü ki Rabbin kurtuluş çağrısına kulak vermediler. Sonunda Nuh ve ailesinden ayrı her insan tufanda yok olup gitti. Sonra Babil Kulesi olayı yer aldı. Bu olayda ise insan iradesinin oluşturduğu günah ortaya çıkmaktadır. Zaten günahın 3 ayrı özelliği vardır. 1- gurur, 2- bedenin istekleri, 3- iradenin yanlış yolda uygulanması. Bu noktada kendimize sorular sorabiliriz. Bizim de hayatımızda Babil kulecikleri var mı? Demek istediğim şu, Rabbin isteğine karşı iradenizi kullanıyor musunuz? Bedeninizin isteklerine tutsak mısınız? Rab'be karşı almış olduğunuz çepeden, o gurur dağından inmek istemiyor musunuz? Şimdi İsa Mesih'e giden bu soy kütüğünü izlemeye devam edelim. Yaratılış 11. bölüm 27-30 ayetler arasında şöyle diyor. Terah soyunun öyküsü. Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lut adlı bir oğlu oldu. Haran, babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahor'unkinin adı Milka'ydı. Milka, İskan'ın babası Haran'ın kızıydı. Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu. Şimdi Haran, durak anlamındadır. Sonra şöyle diyor 31 ve 32. ayetlerde, Terah, oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Saray'ı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin kenti Ur'dan ayrıldılar. Haran'a gidip oraya yerleştiler. Terah, 205 yıl yaşadıktan sonra Harran'da öldü. 11. bölümün sonu değerli dinleyicilerimiz, İbrahim peygamberin yaşamına bir giriş oluyor. İbrahim'in öyküsünü tüm ayrıntılarıyla 12. bölümde okumaya başlayacağız. İşte bu noktada yaratılış kitabı ve bununla birlikte tüm kutsal kitap yeni boyutlara erişmeye başlar. Yaratılış kitabına kuş bakışı bakacak olursak sanki 11. ile 12. bölüm arasında derin bir uçurum var. İlk 11 bölüm uçurumun bir tarafında, geriye kalan bölümler ise öbür tarafında. İlk 11 bölüm yaklaşık 2000 yıllık bir zaman süresini kapsar. Aslında kutsal kitabın geriye kalan kısmı da aynı zaman süresini kapsar. Şöyle bir bakalım. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü 2000 yılı kapsar. Geriye kalan 39 bölümü 350 yılı. İlk 11 bölümde dünyanın yaratılışını, insanın günaha düşüşünü, insanın günahı yüzünden gelen tufan yargısını ve insanın inadını, bencilliğini sergileyen Babil Kulesi'ni gördük. 2000 yıllık süre içerisinde göze çarpan en önemli olaylar bunlardır. Şimdi 12. bölüme hazırlanmalıyız. Bunu bir sonraki programımızda yapacağız.